Ayrım 33. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 277. Büyük bir patlamadan kurtulmuş bir insan kadar perişan bir haldeydim. Bacaklarım kesiliyordu. O anda yürümekte neredeyse Edith kadar zorlanıyordum. Karanlık koridorun duvarına yaslandığımda tüm olaylar bir film şeridi gibi gözlerimin önünden akıp gitti. İki defa tutunarak yürümeye çalıştıysam da başaramadım. Ancak üçüncüsünde kapının tokmağına ulaştım. Buradan doğruca salona, soldaki kapıdan da şapka ve kılıcımın durduğu antreye ulaşabilirim diye düşündüm aceleyle. Hemen salondan geçmeli, uşağı görünmeden merdivenlerden inip evin dışına çıkmalıydım. Beni konuşmaya tutacak, bir şeyler sorabilecek birine rastlamadan buradan kurtulmam gerek diyordum kendi kendime. Babasıyla, İlona'yla, hatta Uşak'la beni aptalcasına bu kör dövüşün içine iten hiç kimseyle karşılaşmak istemiyordum. Hemen kaçmalı, oradan uzaklaşmalıydım. Ama maalesef artık çok geçti. İlona salonda bekliyordu. Ayak seslerimi duymuş olmalıydı. Beni gördüğü anda yüz ifadesi değişti. Aman Tanrım, ne oldu? Yüzünüz kireç gibi. Yine mi Edith'le bir şey oldu? Yok yok, bir şey yok. Son gücümü toparlayarak kekeledim. Sanırım şimdi uyuyor. İzninizle ben artık gitmeliyim. Ancak gerçekten çok kötü görünüyor olmalıydım ki İlona kararlı bir tavırla kolumdan tutup beni en yakındaki koltuğa doğru itti ya da daha doğrusu oturttu. Biraz dinlenin. Önce kendinizi toplamalısınız. Saçlarınızın bu hali ne? Darmadağın olmuş. Doğrulmaya çalıştım. Hayır, lütfen kalkmayın. Size bir kadeh konyak getireyim. Aceleyle dolaba gitti ve bir kadehe konyak doldurup getirdi. Bir dikişte bitirdim. İlona endişeli bakışlarıyla beni izliyor, titreyen ellerimle kadehi sehpanın üzerine bırakmama bakıyordu. Yaşamım boyu kendimi hiç bu kadar zayıf, bu kadar bitkin hissetmemiştim. Daha sonra yanıma oturdu ve bir tek sözcük bile etmeden bir hastayı izlercesine korkulu ve tedirgin bakışlarını zaman zaman dikkatlice bana doğrultarak beni gözlemeye başladı. Neden sonra endişeyle sordu. Edith size bir şey mi söyledi? Yani demek istiyorum ki doğrudan sizinle ilgili bir şey. Onun konuşma şeklinden ve tavırlarından olanları anladığını hissettim. Zaten aksini savunamayacak kadar zayıftım. Yavaşça mırıldandım. Evet. İlona hiçbir tepki vermedi. Herhangi bir yanıt da gelmedi. Yalnızca birden daha hızlı soluk almaya başladığını fark ettim. Tedbirli bir şekilde eğilerek sordu. Ama bunun gerçekten ancak şimdi mi farkına vardınız? Böyle bir şey nasıl düşünebilirdim? Böyle bir saçmalığı, delilik bu. Bu nasıl olabilir? Nereden çıktı? Hem niçin ben? Neden beni seçti? İlona içini çekti. Tanrım, yüce Tanrım, buraya onun için geldiğinizi sanıyordu. Yalnızca onun için. Ben buna asla inanmamıştım. Çünkü davranışlarınız o kadar doğal ve kayıtsızdı ki, o kadar dostça davranıyordunuz ki, ilk andan itibaren gösterdiğiniz ilginin yalnızca acıma duygusundan kaynaklanmasından korktum. Ama bu zavallı çocuğu nasıl uyarabilir, onu mutlu eden bu düşüncesinin çılgınlık olduğunu söyleyecek kadar nasıl acımasız olabilirdim? Haftalardır yalnızca bu düşünceyle yaşıyor. Bana durmadan onu gerçekten sevdiğinize inanıp inanmadığımı sorup duruyor. Doğrusu bu durumda ona olumsuz yanıt verecek kadar katı olamıyorum. Kendimi onu yatıştırmak ve güçlendirmek zorunda hissediyorum. Daha fazla kendimi tutamayacaktım. Aksine ona bunun olanaksız olduğunu, bu fikri kafasından çıkarıp atmasını söylemeliydiniz. Bu bir delilik, bir ateş, çocukça bir heves. Bu bilindik üniforma düşkünlüğünden başka bir şey değil. Yarın başka biri gelse benim yerimi o alacaktır. Bunu ona açıklamalısınız. Onu zaman varken bundan vazgeçirmelisiniz. Bunun arkadaşlarımdan birinin, benden daha iyi bir meslektaşımın değil de benim başıma gelmiş olması tamamen bir rastlantı. Onun yaşındaki genç kızlarda bu gibi hevesler çabuk geçer. İlona üzüntülü bir tavırla başını salladı. Hayır sevgili dostum. Kendinizi kandırmayın. Edith bu konuda ciddi, hem de düşünemeyeceğiniz kadar. Ayrıca bu tutku onda gün geçtikçe daha da tehlikeli bir hal alıyor. Hayır sevgili dostum. Bu kadar içinden çıkılmaz bir durumu sizin için kolaylaştırmam olanaksız. Bu evde neler olduğunu bir bilseniz, her gece 2-3 defa zili çalıp hiç umursamadan hepimizi uyandırıyor. Gerçekten önemli bir şey olduğu korkusuyla yatağının başına koştuğumuzda ise onu yatağında doğrulmuş, gözlerini bir noktaya dikmiş, endişe içinde bize aynı şeyi sorarken buluyoruz. Beni biraz, yalnızca biraz sevdiğine sen de inanıyorsun, değil mi? Ben o kadar da çirkin bir insan değilim ki. Sonra ayna istiyor ama bu isteği yerine getirince de aynayı öfkeyle bir kenara fırlatıyor. Bir an sonra bu yaptıklarının saçmalık olduğunu kendisi de kabulleniyor, yatıyor ama 2 saat geçmeden her şey yeniden başlıyor. Umutsuzluktan aynı şeyleri durmadan babamıza, Joseph'e, hizmetçi kıza da soruyor. Önceki gün rastladığımız çingeneyi anımsıyorsunuz değil mi? Dün de onu gizlice eve getirtip o gün falda söylediklerini tekrarlamasını istedi. Size en az 5 defa duygularını anlatan uzun mektuplar yazıp yırttı. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha sizden başka bir şey düşünmüyor, başka bir şey konuşmuyor. Bir defasında kışlaya gelip sizden ondan hoşlanıp hoşlanmadığınızı, ona karşı bir şeyler hissedip hissetmediğinizi öğrenmeye çalışmamı istedi. Hep sustuğunuz ve kaçak davrandığınız için ondan sıkılmış olabileceğinizi düşünüyordu. Hemen hiç zaman kaybetmeden size koşup gerçeği öğrenmeliydim. Şoför çağrıldı, araba hazırlandı. 2 defa, 3 defa, 5 defa söyleyeceğim. Size soracağım her sözcüğü özellikle ezberletti. Ama son anda tam evden çıkacakken yeniden çalan zili duydum. Başımda şapkam, üzerimde paltomla, yanına koştuğumda ise bu konuyu unutmamı istedi ve ayrıca bundan kimseye söz etmeyeceğime dair annemin üzerine yemin ettirdi. Ah bir bilseniz, sizin için her şey kapıyı çekip çıktığınızda bitiyor. Ama daha siz kapıdan çıkar çıkmaz beni yanına çağırıp söylediğiniz her sözcüğü, yaptığınız her hareketi anlatıyor. Yorumlamamı, ne düşündüğümü, ne anlama gelebileceğini söylememi istiyor. Böyle zamanlarda ona, senden ne kadar hoşlandığını görüyorsun işte dediğimde bu da onu öfkelendiriyor. Yalan söylüyorsun. Bu gerçek değil. Bana bugün tek bir sevgi sözcüğü bile söylemedi diye bağırıyor. Ama yine de aynı şeyi defalarca tekrarlamamı ve buna inandığıma yemin etmemi istiyor. Ya zavallı yaşlı adamın durumu? Sizi aynen kendi öz çocuğu kadar seviyor ve değer veriyor. Ama o da perişan. Onun yorgun gözlerle kızının yatağının başında saatlerce oturup onu teskin etmesini, uyuyana kadar sevip okşamasını görmelisiniz. Daha sonra odasına çekildiğinde ise bütün gece uyumuyor, odasında çaresizlik içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyor. Gerçekten bütün bunların farkına varmadınız mı? Hayır. Çaresizliğin getirdiği kontrolsüzlükle avazım çıktığınca bağırdım. Hayır. Yemin ederim hiçbir şey anlamadım. En ufak bir şey bile. Ne sanıyorsunuz? Eğer bu konuda en ufak bir kuşkum olsa, buraya gelip sizinle oturabilir, satranç ya da domino oynayabilir, gramofonda çalan plakları dinleyebilir miydim? Nasıl böyle bir çılgınlığa kapılmış olabilir? Benim bu türden bir çocukluğa, böylesi bir çılgınlığa anlayış göstermemi nasıl bekleyebilir? Hayır, hayır. Kalkmak istedim. İstemeden sevilmiş olmanın acısını duyuyordum. İlona koluma asılarak yeniden oturttu. Lütfen sessiz olun, yalvarırım size. Biraz daha sakin olun sevgili dostum. Sinirlenmeyin. Duvarların gerisinden konuşulanları işitmek gibi bir yeteneği var. Sizden ona karşı anlayışlı olmanızı, haksızlık etmemenizi özellikle rica edeceğim. Zavallı babasına bu yeni tedavi yönteminden bahsedenin siz, özellikle siz olmanıza çok başka bir anlam yükledi. Babası o akşam gecenin bir yarısında odasına koşup onu uyandırmıştı. Düşünün bir defa, ikisi de birbirlerine sarılıp hıçkırıklara boğuldular. Saatlerce ağlayıp konuştular. Bu kara günlerin sonunda biteceği umuduyla Tanrı'ya dualar edip Edith'in kısa süre içinde iyileşeceğini, diğer insanlar gibi olacağını ve o zaman sizinle, sanırım bunu size söylememe hiç gerek yok. İşte özellikle de bu nedenle bu zavallı çocuğu şimdi bu yeni tedavi için morale bu kadar gereksinimi varken yüzüstü bırakmamalısınız. Çok, çok dikkatli olmalıyız ve bunun sizin için ne kadar korkunç bir şey olduğunu anlamasına Tanrı korusun fırsat vermemeliyiz. Çaresizliğim pervasızlığımı iyice arttırmıştı. Elimi koltuğun kenarına hırsla vurarak haykırdım. Hayır, hayır, hayır yapamam. Sevilmek istemiyorum. Böyle bir sevgiyi istemiyorum. Böyle devam etmesi olanaksız. Artık hiçbir şeyin farkında değilmişim gibi rahat davranamam. Sizlere iltifatlar edemem. Yapamam bunu. İçeride neler olduğunu bilmiyorsunuz. Beni tamamen yanlış anlıyor. Ben yalnızca ona acıyordum. Yalnızca acıyorum. Başka bir şey değil. İlona susarak önüne baktı. Daha sonra derin derin iç geçirerek mırıldandı. Başından beri işte bundan korkuyordum. Hep bir gün bunun olacağını seziyordum. Peki ama şimdi ne olacak? Ona bunu nasıl açıklayacağız? İkimiz de sustuk. Söylenecek her şey söylenmişti. İkimiz de bundan kurtulmanın bir yolu olmadığını, bir çıkmazda olduğumuzu biliyorduk. İlona birden yerinden kalkıp, panik içinde kapıya doğru kulak kabarttı. Aynı anda dışarıda duran bir otomobilin fren sesi duyuldu. Bu Kekes Falvo olmalıydı. İlona hemen ayağa kalktı. Onunla şimdi karşılaşmamanız daha iyi olacak. Kendisiyle sakin konuşamayacak kadar gerginsiniz. Biraz bekleyin. Hemen şapkanızı ve kılıcınızı getireyim. En iyisi kimseye görünmeden arka kapıdan bahçeye çıkmanız olacak. Bu akşam kalmamanızı açıklayacak bir bahane nasıl olsa bulurum. Bunları söyledikten sonra göz açıp kapayana kadar eşyalarımı getirdi. Uşağın efendisini karşılamak için arabanın yanına gitmiş olması büyük şanstı. Böylece kimseye görünmeden müştemilatın arasından geçip bahçeye çıktım. Burada beni konuşmaya tutacak biriyle karşılaşma korkusuyla adımlarımı sıklaştırdım. Böylece bir hırsız gibi büzüşüp ürkek adımlarla ikinci kez kimseye görünmeden bu uğursuz evden kaçıyordum. Genç ve pek de deneyimli olmayan bir insan olarak o zamana kadar aşk gereksiniminin ve özleminin yüreğin en büyük acısı olduğunu sanırdım. Ancak içinde bulunduğum o anda arzulamak ve özlem duymaktan çok daha beterinin istemediğin halde sevilmek ve bu rahatsız edici tutku ve ihtirasa karşı koyamamak olduğunu anlıyordum. Hemen yanı başında birinin ihtiras aleviyle yanıp tutuştuğunu görüp elinden hiçbir şey gelmeden öylece kala kalmak. Onun bu alevini söndürecek güce, yeteneğe ve olanağa sahip olmamak. Karşılıksız bir aşka tutulan biri, bu tutkusunu biraz olsun kısıtlama olanağına sahiptir. Çünkü o, bu yoksunluğun yalnızca kölesi, kulu değil, aynı zamanda da yaratıcısıdır. Aşık olan bu tutkusuna karşılık almayı başaramıyorsa, bu hiç değilse onun kendi suçudur. Ama karşılıksız olarak sevilen kişi, ölçüsünü ve sınırlarını kendinin belirleyemediği bu tutkuya gem vurmakta çaresizdir. Bir başkası tarafından sevilen herkes, o kişinin karşısında çaresiz kalır. Böyle bir ilişkinin çaresizliğini yaşayan, belki de yalnızca erkek tarafıdır. Çünkü yalnızca o bu tutkuya karşı koyma zorunluluğunun acısını, tasasını ve suçunu çekmekle yükümlüdür. Eğer istenmeyen bir tutkuya, karşılıksız bir aşka karşı koyan kadınsa, bu cinsiyetinin doğal bir sonucu olarak nitelendirilir. Kadınlara baştan beri reddetme hakkı tanınmış olduğu için, en ateşli aşkı, en büyük tutkuyu bile geri çevirmesi zalimlik sayılmaz. Ne yazık ki, durum bunun tam tersi ise, yani bir kadın yüzünü kızartmayı göze alıp, sevgisine karşılık alıp alamayacağını bile bilmeden bir erkeğe umutsuz aşkını itiraf etmeyi göze almışsa, karşısındakinin soğuk kalması ve bu sevgiyi reddetmesi korkunç bir durumdur. Bir kadının isteğine karşılık vermemek erkeği, onun gururunu kırmak, onu utandırmak anlamına gelir. Seven kadını reddeden bir erkek, onu en nazik noktasından incitmiş demektir. Dolayısıyla eğer bir kadın bir kez zaafını açığa vurmuşsa, en nazik, en ince davranışlarla ilişkiden kaçınmaya, en tatlı sözlerle özür dilemeye çalışmak bile anlamsızdır. Her dostluk girişimi karşıdaki için yaralayıcı olacaktır. Erkeğin her karşı koyması kabalık, zalimlik olarak nitelendirilecek, kendisine sunulan aşkı kabul etmediği için suçsuzken suçlu durumuna düşecektir. Bu, korkunç, içinden çıkılmaz bir tutsaklıktır. Tam kendini özgür ve huzurlu hissettiğin, kimseye karşı bir sorumluluğun olmadığı bir anda, birden yabancı birinin ihtirasının tek hedefi ve avı olmak, bu arzulanmayan isteğin tuzağına düşmüş biri olarak yaşamının tepetaklak olması. Artık büyük bir sıkıntı ruhunuzun en içine kadar işlemiş, gece gündüz sizi bekleyen, sizi özleyen, sizi arzulayan, sizin için inleyen bir kadının, bir yabancının varlığı sizi içten içe kemirmeye başlamıştır. O varlığının her zerresiyle, tüm bedeniyle, kanıyla, canıyla, senin ellerini, saçını, dudaklarını, bedenini, geceni, gündüzünü, duygularını, cinsiyetini, tüm düşüncelerini ve düşlerini arzuluyordur. Seninle her şeyi paylaşmak, her şeyini almak ve seni bir solukta kendi içine çekmek istiyordur. Artık uyusan da uyumasan da gece gündüz bu dünyada seni bekleyen, senin için yanıp tutuşan, senin düşünü kuran birinin olduğu gerçeğini göz ardı edemezsin. Seni sürekli olarak düşünen bu ruhu düşünmek istememen, ondan kaçmaya çabalaman da boşunadır. Çünkü artık sen kendinin değil, onun içinde yaşamaktasındır. Yürüyen bir ayna misali, yabancı biri birdenbire seni içinde taşımaya başlamıştır. Ama hayır, ayna değil. Çünkü o bile yalnızca ona isteyerek sunduğun bir görüntüyü yansıtır. Halbuki bu kadın, seni seven bu yabancı, sen sunmadan tüm benliğini ele geçirmiş, seni kendi kanının içine hapsetmiştir. Sen hep onun içindesindir. Nereye kaçarsan kaç, kendisiyle birlikte seni de götürmektedir. Artık bir yerlerde başka bir insanın içinde onun tutsağı olmuş, onun eline geçmişsindir. Hiçbir zaman kendin olamayacak, kendini özgür ve bağımsız hissedemeyecek ve hiç suçun olmadığı halde sürekli takip edilecek, ona karşı hep sorumluluk duyacaksın. Sürekli seni düşünen, seni arzulayan bu ihtirasın pençesinde kıvranacak, düşünüldüğünü her zaman hissedeceksin. Bu istenmeyen ihtirastan duyulan nefret ve korku bir gerçeği tam anlamıyla kavramamı sağladı. Bir erkeğin en anlamsız ve en çaresiz kaldığı durum istemediği halde sevilmekti. Bu acıların en büyüğü, işkencenin en dayanılmazı olduğu gibi hiç suçsuzken en büyük suçtu. 33. ayrımın sonu. Sayfa 284.